Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le teknoloji gündeminde konuğum Balandi Türkiye Genel Müdürü Cenk Tahmaz. Kendisiyle güvenlik kameraları ve güvenlik sistemleri üzerine konuşacağız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk Mesut.
Şimdi abi diyorum, genelde Cenk Bey falan demeyi bekliyordur izleyenler ama biz senden çok uzun zamandır zaten tanışıyoruz ve senin bilgisayar sektöründen gelme bir yapım var. Belki aslında izleyenlerimiz de seni daha önce görmüşlerdir. Safir'le oldukça yakın çalışıyordun.
Doğrudur. Yani aslında Safir benim bu sektördeki ikinci işimdi. Ben 2002 senesinde Penta bilgisayarda ürün müdürü olarak göreve başladım. Yaklaşık orada bir 5 sene çalıştım. Daha sonrasında Safir'in ülke müdürlüğü görevini yürüttüm. Zaten o dönemlerde tanışmıştık seninle. Sonrasında da 2009'da kendi şirketimizi kurduk. Ve şu anda da Balandi güvenlik sistemlerini Türkiye'de üreterek yolumuza devam ediyoruz.
Şimdi Balandi güvenlik sistemleri dedim, bilgisayar sektöründen güvenlik sistemlerine geçiş yaptın ve son günlerde baktığımızda özellikle biz Mobese ile aslında güvenlik kameralarını iyice hayatımızda böyle tanımaya görmeye başladık. Güvenlik kameraları oldukça önemli bir hale geldiler. Hatta genel olarak yurt dışına baktığımızda Amerika'da mesela yürütülen bir projede artık şehirdeki tüm güvenlik kameralarının tek merkezden kontrol edilip insanların sürekli olarak takip edilmesi, güvenliğin arttırılması da söz konusu. Bu tip çalışmalar da yürütülüyor.
Doğru.
Bu yüzden izleyicilerimizden çok fazla talep vardı. Yani bir şekilde şu güvenlik kameralarını konuşalım ve nereye gidiyor sektör, neler almamız lazım, evimizi koruyacaksak ya da dükkanımızı koruyacaksak ne gibi kameralara ihtiyacımız var, bunları öğrenmek istiyorlardı. Ben şimdi biraz Balandi ile, siz çünkü Türkiye'de üretim yapıyorsunuz, evet, bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi, başlamak istiyorum. Yavaş yavaş zaten izleyicilerimizin merak ettiği her konuya da değineceğiz burada.
2009 senesinde şirketimizi kurduktan sonra tabii ki bu işin kalbi olan Uzak Doğu'ya gittik öncelikle. Çin'de ve Tayvan'da çeşitli temaslarımız oldu. Oradaki üreticilerle görüştük. Bu işi nasıl yaptıklarını gördük. Esas amacımız Türkiye'de üretmekti. Ama tabii ilk başlangıçta bunu gerçekleştiremedik. Yaklaşık bir 6 ay, 8 ay civarında yurt dışına ithalatla işi döndürdük. Ancak sonrasında Türkiye'de üretime başladık.
Şimdi Türkiye'de üretim abi genelde hani uygun maliyetli olsun diye mi yapılıyor? Burada amacınız neydi?
Aslında şöyle Mesut, itiraf etmek gerekirse şu anki üretim maliyetimiz yurt dışından satın almamızdan daha pahalı. Ama biz burada iki amacı güttük. Birincisi Türkiye'de bir istihdam yaratmak ve bu üretim maliyetinin Türkiye'de kalmasını sağlamak, Türk insanının kazanmasını sağlamaktı. Diğer amacımız ise kaliteyi kontrol edebilmekti. Çünkü maalesef Uzak Doğu'da bir güven sorunu var. Yani sipariş ettiğiniz ürün tam olarak istediğiniz ürün olarak gelmeyebiliyor. Sonuçta kapalı bir kutu olarak geldiğinde de bunu tespit etmeniz biraz zaman alıyor. Biz de bu noktalara dikkat eden insanlarız. Dolayısıyla öncelikli amacımız kalite kontrolü diyebilirim.
Şimdi çipler yurt dışından geliyor. Boardlar ve yongalar. Doğal olarak ülkemizde zaten yonga üretimi yok.
Yok, evet.
Siz bu tarafta bunların kalite kontrolünü yapıp o lenslerle birleştirip kameraları üretiyorsunuz. Sonrasında herhalde bu kayıt cihazlarını meydana getiriyorsunuz. Yani üretim kaç safhadan oluşuyor? Hangi safhaları var?
Şu anda aslına bakarsanız bütün parçalar yurt dışından geliyor ve burada montajlanıyor. Ancak bizim şu anda devam eden elektronik mühendisi arkadaşlarımız bu PCB'nin burada üretilmesiyle alakalı da bir çalışma bitirmek üzereler diyeyim. 2014'te inşallah burada yapmaya başlayacağız. CCD'yi burada yapmak mümkün değil. DSP'yi burada yapmak mümkün değil. Onları yine ithal edeceğiz ama devrenin çizilimi, burada baskı yapılması vesaire hepsini burada kendimiz yapmayı planlıyoruz inşallah.
Şimdi bir güvenlik kamerası sistemi kurmaya çalıştığımızda belli bileşenleri var bunun. İşte kamerayı alıyoruz. Bir de bunu kaydedecek bir cihaz alıyoruz. Bu cihazın içine sabit disk takıyoruz. Bu bileşenlerden biraz söz edebilir miyiz? Hani nelere ihtiyacı var? Sıfırdan bir kişi bir dükkanına ya da evine güvenlik kamerası sistemi kuracak. Neler alması lazım?
Ya en basit anlamında anlatmak gerekirse bir tane kayıt cihazı alacak. DVR diye geçiyor bizim CCTV sistemlerde. DVR kayıt cihazı alacak. Bunun içerisine bir tane 3,5 inç hard disk takacak. Kaydetmek istediği zamana göre de diskin kapasitesini belirleyecek. Minimum 500 GB, 1 TB, 2 TB artık ne kadar kaydetmek istediğiyle alakalı olarak. Sonrasında da kamera seçimine geliniyor. Kamera seçimi aslında buradaki en önemli nokta. Sizin ne yapmak istediğiniz ve alanın ışık durumu, genişliği hepsi birer kriter. Mesela şöyle söylemek gerekirse sizin için çok kritik olan atıyorum kapı girişi, insanların yüzünü tanımanız çok önemliyse oraya biraz daha dar açılı ama lensi yüksek 6 mm, 8 mm gibi bir lens kullanan kamerayla gözetlemeniz daha doğru olacak.
Bir de yüksek çözünürlüklü bir kamera olması herhalde.
Tabii, daha önemli. Muhakkak. Yani çözünürlükler de çok önemli. analog tarafta çözünürlükler TV line ile ifade ediliyor. Bu yatay eksendeki piksel sayısını belli ediyor aslında. 420 TV line'dan başlıyor. Şu anda 1200 TV line'a kadar çıkıyor analog taraf. Orada tabii benim tavsiyem, yani küçük bir kobi için, iş yeri için veya işte ev kullanıcısı için minimum 480 TV line kullanmasıdır. 600-700 işte CMOS'lara geçtiğinizde 1200'e kadar çıkabiliyor. Bunlar görüntü kalitesiyle alakalı şeyler. Genel aran taraması yapmak istiyorsanız 2.8 mm, 3.6 mm bir lens seçmelisiniz. Ama bu durumda da mesela bu stüdyonun şu köşesine koyduğunuzda kamerayı bütün stüdyoyu görürsünüz ama detaylara hakim olamazsınız.
Suratı seçemez mesela,
suratı
net bir
seçemezsiniz.
Şekilde.
Yani şu arka tarafta bir 2.8 mm kamera olsa, ben senin kırmızı bir kareli bir gömlek giydiğini, işte nispeten sarışın bir insan olduğunu, işte bunları görebilirim ama senin kim olduğunu seçemeyebilirim.
Aslında kamera yerleşimine ayrıca değinelim çünkü bu çok önemli bir konu. Mesela şimdi kamerayı aldık. Güzel bir analog kameramız var. Bunu herhalde bir kabloyla şeye bağlamamız gerekiyor.
Bunun
özel
CCTV
kabloyla.
Kabloları vardır. 2+1 ve 4+1 olarak iki klasmanda. 4+1'lerde ses de taşınıyor. 2+1'lerde sadece görüntü taşınıyor. Yani DVR kayıt cihazları aslında ses de kaydedebiliyor. Bunları işte kameranın arkasına BNC konnektörlerle bağlıyoruz. DVR'a diğer ucunu bağlıyoruz ve bir şekilde adaptörle, 12 volt adaptörlerle sistemi besliyoruz.
Yani burada beyin ve kayıt aslında kamera değil, kameralar akıllı cihazlar değiller. Sadece görüntüyü veriyorlar. Tamamen o DVR ünitesinde bitiyor iş.
Aynen öyle. Yani analog sistemlerde bütün olay DVR ünitesinde biter. DVR ünitesi şurada gördüğümüz siyah kutu basitçe. Bunları bir bilgisayar olarak düşünmekte fayda var. Bunun bir işlemcisi var, belleği var. Üzerinde koşan Linux tabanlı bir yazılım var. Tamamen bir bilgisayar mantığı.
Şimdi burada sohbete başlamadan önce tabii uzun uzun seninle konuştuk. Hani neler konuşabiliriz, bu iş nereye gidiyor gibilerinden. Orada özellikle işlemci seçimine dikkat edilmesi gerektiğinden çok fazla söz ettin.
Evet, bu çok önemli.
Yani orada bir anlatabilir misin? İşlemci mesela yavaşsa ne fark ediyor? Hızlı alırsak bize nasıl bir kazancı var?
Genelde zaten kullanıcılar burada çok hataya düşüyorlar. Genelde işte bir sistem almaya gittiklerinde ben 4 kanal, 8 kanal, 16 kanal ihtiyacım var diye bahsedip oradaki en ucuz cihazı alıp çıkıyorlar. Ama demin de bahsettiğim gibi bunu bir bilgisayar olarak düşünmek lazım. Yani siz aynı anda işte 4 kişi, 5 kişi buna, bu cihaza online olarak bağlanıp farklı farklı kameraların görüntüsünü izleyecekse, geçmiş kayıtları birisi izleyecekse, birisi ayrıca ayar yapacaksa, aynı anda birisi televizyondan veya monitörden izleme yapacaksa, geçmiş kayıtları izleyecekse vesaire, bunların hepsi işlemciye bir yoğunluk olarak biniyor. Dolayısıyla daha ucuz ve kalitesiz bir işlemci kullanan ama yine 4 kanal, 8 kanal diye satılan cihazlarda performans sorunları yaşanması muhtemel.
Yani eski kayıtlara gitmek istediğimizde mesela herhalde IP'den bağlanıp cep telefonundan görüntü izlemek isteyen insan zaten orada bir şey yaşıyor. Yani birisi geçmiş kayıtları kontrol ederken.
Aynı anda ben de bağlıysam mesela aynı cihaza kesinlikle ikimizden birisi işlem yapamıyor.
Evet, bekleyecek yani cihazı.
Daha küçük bir düşük performanslı bir işlemci varsa.
Peki yani bunlar şimdi bilgisayar değiller. Bazı özel cihazlar sonuçta. Hani cep telefonlarında artık yaygınlaştı. İşlemcisini kutunun üstünden okuyabiliyoruz ama hani bu cihazı alırken işte 512 MB belleklisini istiyorum, şu işlemci olsun falan diye bir seçenek yoktur diye düşünüyorum. Hani o birazcık neye bağlı? Nasıl
seçecek? Aslında detaya inerseniz ve satıcı da hakimse sattığı ürüne, bunları size söyler. Ama normalde rutin satışta yani %90'lık kesimde dediğim gibi herkes işte bana bir 4 kanal kayıt cihazı, 8 kanal kayıt cihazı, işte 600 TV line olsun kameram vesaire diye satın alma yaptığı için bunlar hep göz ardı ediliyor ve maalesef sahada kullanmaya başladıktan sonra memnuniyetsizlikler dile geliyor.
Ama şimdi bu biraz enteresan bir konu. Neden enteresan konu? Ben dahil aslında çoğu kişi bu cihazlara hakim değil çünkü çok uzakta durduğumuz bir konu. Güvenlik kamerası falan dediğimizde hep birilerini internetten buluyoruz, arıyoruz. O kişi bize bazı cihazlar öneriyor. Çünkü çok farklı bir konu. Yani içindeki işlemciler, DSP'ler, sensörler ve gelip cihazları kuruluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Yani sahte ürün alma, mesela bir kamera taktı diyelim evet, adam. Evet. İşte üstündeki değerleri yansıtmama. Eskiden güç kaynaklarında bunu çok yaşıyorduk. Siz de çok çektiniz aslında. Ekran evet, kartı falan satıyordunuz. Adam takıyordu. 500 watt güç kaynağı var. Halbuki 250 gerçekte.
Doğrudur.
Yanıyordu sistemi. Ekran
çok,
kartı
çok
da gidiyordu.
Çok çekmişliğim vardır.
Hani güvenlik unsuru ama bu işin sertifikası falan yok herhalde. Her Çin'den getiren satabiliyor bunları.
Biraz öyle. Evet, her Çin'den getiren satabiliyor. Sahte olayı çok var. Yani bilerek yapan olduğunu da düşünüyorum aslında ama yani %1'lik bir kesim bilerek yapıyordur. Geri kalan %99'luk kesim bence ürünü çok iyi tanımadığı için gol yiyor diyelim. Burada tabii son kullanıcının dikkat etmesi gereken şeyler öncelikle satıcı ürününe hakim mi? Yani bu tarz sorular sorduğumuzda cevap verebiliyor mu? Buna çok dikkat etsinler. İkincisi ismi güvenlik sektörü ama pek de güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok fazla faturasız, işte kaçak ticaret dönüyor. Buna çok dikkat etsinler. Zaten bu bilinçli bir kullanıcının dikkat edeceği şey ama burada iki kere dikkat etsinler. Çünkü sonrasında servis almanız gereken cihazlar. Yani atıyorum bir sene, iki sene sonra en basitinden şifresini unuttuğunuzda karşınızda bir muhatabın olması gerekiyor.
Cihazı resetleyecek biri lazım.
Aynen öyle. Bir arıza çıktığında vesaire mağdur olmaması için mutlaka faturalı ürün alması lazım. Onun dışında son kullanıcının hani böyle çok bilerek satın alma yapabileceği çok teknik detaylar biraz zor açıkçası.
Evet, özellikle mesela benim kafamı kurcalayan şu var. Yurt dışını da mesela özellikle RC modellerle bu uzaktan kumandalı uçaklar, helikopterler kullananların kullandığı kameralar, sensörler. Aslında bu güvenlik kameraların içinde kullanılan sensörler uzaktan görüntü alabilmek için. Bu cihazlara çözünürlük değerleri biraz evvel de bahsetti. İşte 420 TV Line, 480 TV Line diye geçiyor. Ama hepsinin görüntü kalitesi farklı. Hepsinde boş farklı. Ve çok enteresan bir şey var. Sony burada hakim firma. Hepsinde bir Sony ibaresi
evet,
var.
Sony hakim firma.
Hani gerçekten çözünürlük bu kadar basit mi? Orada yazana güvenmemiz mi lazım?
Aslında orada yazana tabii ki güvenmeniz lazım. Eğer orijinalse. Çok fazla sayıda sahte Sony çip var Uzak Doğu'da. Bunun dışında işte Sharp'ın üretimi var. LG'nin üretimi var. Bir de A1 Pro diye Çinlilerin kendi ürettiği bir marka var. Bir de no name'ler var. Hiç üzerinde marka yazmayan. Evet, hakikaten bakıyorsunuz. Burada zaten numuneler var. Bunların mesela ikisi de Sony 480 TV Line diye bize gönderilmiş numuneler. Maalesef diyeceğim, CCD'yi kırmadan ne olduğunu da anlayamıyorsunuz. Yani orijinali şu şekilde, üstünde lehimli şekilde duruyor. Bunu böyle bakarak anlamak mümkün değil. Sökmeniz gerekiyor. Söktüğünüzde göreceksiniz. Burada eğer Sony yazıyorsa
sensörün arkasında orijinal.
Ama bakınız A1 Pro diye bir şey yazıyor.
Yani Çinli üretim aslında.
Aynen öyle. Yani Sony değil. Belki de kaliteli bir şeydir ama Sony değil.
Evet.
Ama siz bunu Sony diye sattığınızda aslında bir sahtekarlığa ortak olmuş oluyorsunuz.
Şimdi kamera dediğimiz ünite sensör ve DSP ünitesinden oluşuyor.
Aynen öyle. Yani bu elimde tuttuğumuz yeşil PCB aslında kameranın içindeki ana beyin. Şu kısım sensör kısmı, CCD dediğimiz. Bu da bütün işlemleri yapan DSP kısmı, yani mikro işlemci diye düşünebiliriz.
Şimdi sensör diyelim ki 500 TV line. Sensör de 500 TV line olmazsa eğer herhalde aynı çözünürlüğü alamıyoruz.
Aynen öyle, ikisinin de aynı olması lazım.
Peki burada bir hile var mı? Yani 420 var. TV line diye satılan cihazın daha düşük çıkması falan söz konusu olabiliyor mu?
Eğer ikisi de 420 TV line ise tam 420 TV line verir. Yani nasıl şöyle mesela 540 TV line diye satılıyor veya 520 diye satılıyor. Bunlar ara modeller, aslında böyle şeyler yok. Yani Sony'nin sitesine girdiğinde ilgili bir kullanıcı bunları görebilir. Onda diyagramına kadar vermiş Sony. İşte atıyorum 420 TV line DSP kullanıyor ama 480 TV line veya 600 TV line CCD koyuyor. Adına 500 diyor.
Halbuki hiçbir anlamı yok.
Yani böyle bir şey yok. Yani sonuçta sizin yani araba gibi düşünürsek 1600 cc motorlu bir arabanız var. Bunun üzerine getirip ekstra işte turbo şarj üniteleri bilmem ne vesaire koyuyorsunuz veya işte kesinlikle performansı etkilemeyecek bir takım aksesuarlar
lastikleri
koyuyorsunuz.
Lastikleri değiştiriyorsunuz. Işte 2000
cc motorlu araba diye satmaya çalışıyorsunuz. Tamamen özeti budur. 420, 480, 600, 700 diye gider. Bu şekilde satış yapan çok firma var. Bilerek veya bilmeyerek, orasını bilemiyorum tabii.
Şimdi bunlar analog sensörlerdeki cihazlar ve şimdi analog sensörler dediğimizde hep analog TV'lerin akla geleceğini düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır aslında kullanılan teknolojiler bunlar. Analog bir görüntünün ekrana yansıtılması veya kayıt altına alınması. Şimdi IP kamerayla analog sistemleri karşılaştırdığımızda eskiden çözünürlük farkı çok ciddiydi ve IP kameralar sırf HD çözünürlük sunabildiği için özellikle yüz tanıma gereken noktalarda IP kameralar tercih ediliyordu.
Evet.
Fakat bugün 1200 TV line'lardan falan bahsedilir hale gelmiş analog sistemlerde. Bu çözünürlük farklarından da bahsedebilir miyiz? Hani nereden nereye gitti? HD görüntü kaydedebiliyor muyuz mesela?
Senin de dediğin gibi daha öncesinde analog sistemlerde HD görüntü maalesef yoktu. Ama şu anda az önce bahsettiğim 1200 TV line'a kadar olan kısım hala da analog. Ama çok kaliteli görüntü verebiliyor. 960Hz kalitesinde görüntü alabiliyorsunuz. Bir de HD SDI dediğimiz yine analog tabanlı ama HD kalitesinde görüntü verebilen yeni bir teknoloji çıktı. Aslında yeni de demeyelim, 2 senedir vardı ama fiyatları ve performansları şu anda alınabilir seviyelerde. Yani şöyle söylemek gerekirse, yani son kullanıcıların da anlayacağı tarzda açıklamak gerekirse, 4 kameralı bir HD SDI sistemi şu anda muadili bir IP sistemin yarı fiyatına satın alabiliyorsunuz.
HD kamera demek yüz tanıma, kamera plaka okuma tabii özellikle gibi konularda çok büyük avantajlar tabii sağlıyor. Ve şimdi bunlar analog sistemden de yapabilecek olmak herhalde fiyat avantajını beraberinde getirdi aslında. Çok
aynen
önemli
öyle,
bir konu.
Aynen öyle.
Peki şimdi burada hemen izleyicilerimizin aklına gelecektir. Ya bende eski bir ünite var, HDCI kamera alsam aynı kablo üstünden HD'yi aktarabilir miyim mesela?
Maalesef olmuyor. Onların kayıt cihazları da farklı çünkü teknolojisi farklı. Aslında yine analog sistem diyoruz ama biraz da dijitale kaymış sistemler bunlar. Yani eski kamerayı, analog bir kamerayı HD SDI sistemde çalıştıramayacağınız gibi tam tersinde yapmanız mümkün değil. Ona yeni bir sistem, yeni bir kablo vesaire yapılması gerekiyor.
Peki aşağı yukarı bir maliyet çıkartırsak 4 tane HD kamerayı koyacağım. Bir de bunları HD olarak kaydedeceğim. Aynı zamanda internetten izleyeceğim dediğimizde maliyet kaça geliyor?
Ya çok yuvarlak bir hesap yapmak gerekirse 2000 dolarların altına çok rahatlıkla bir sistem kurulabilir.
Ve burada plak okuyabildiğimiz, yüzü tabii, net tabii bir şekilde görebildiğimiz ya kameralardan bahsediyoruz.
HD 3 megapiksel HD şekilde uzaktan erişim yapabileceğiniz bir sisteme sahip olabilirsiniz. Hatta şöyle bir avantajı var. Mesela 4 kameralı HD bir sistem kurarsınız. Bunu şirketinizde veya evinizde çok kritik noktaları gözetlemek için kullanırsınız. Geri kalan atıyorum 20 kameralık bir ihtiyacınız vardır. 16 kanalda bir analog sistem alırsınız. Onu da daha az önemli yerlere koyarsınız. Ve ikisini aynı anda browser üzerinden veya aynı program üzerinden tek ekranda izleyebilirsiniz.
Şimdi IP kamera diyoruz, analog kamera diyoruz. Burada izleyenlerimizin kafası biraz karışmış olabilir. Şimdi IP deyince sanki internetten izlenebilen, analog deyince internetten izlenemez sistemler akla geliyor ama IP kamera dediğimiz sistemde de kameraların hepsi bir üniteye bağlanıyor. Analog dediğimiz sistemlerde de kameraların hepsi bir üniteye bağlanıyor ve ünitenin kabiliyetleri neyse biz de o kadar o kameralara hükmedebiliyoruz. Bu cihazlara da internetten ulaşmak, dünyanın neresinde olursak olsun kameraları kontrol etmek, eğer tilt özelliği varsa döndürmek mümkün herhalde.
Tabii ki. Yani hiçbir farkı yok kullanım açısından. IP'nin avantajı da yavaş yavaş HD SDI'ların gelmesiyle birlikte kaybolacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yine tercih eden insanlar olacaktır. Sonuçta bir fabrikada vesaire zaten hali hazırda kurulu bir network ağ varsa oraya direkt entegre etmek daha basit. Sonuçta diğerine yeni bir hat çekmeniz gerekecek. Ama yavaş yavaş popülerliği azalacaktır diye düşünüyorum. Yani şu anda cep telefonundan, internet üzerinden analog sistemlere ulaşmak çok basit, kolay. Dediğiniz gibi pan-tilt özelliği varsa uzaktan yönetmek şeklinde de kullanmak çok son derece basit.
Şimdi güvenlikten bahsediyoruz. Yavaş yavaş aslında kameraların konumlandırılması, kayıt cihazlarının güvenliği nasıl sağlanacak bu konulardan da bahsetmek lazım. Birçok kişi merak ediyordur. Hani evimi, iş yerimi nasıl daha rahat korurum, nasıl kameralar tercih etmem lazım diye. Şimdi hırsızlık vakalarında iki tane önemli konu var. Bir tanesi eve kim girdi, diğeri de polisin bunu rahat teşhis edebilmesi için suratında belirleyici özellikler var mı? Vücudunda hani onu belli edebilecek çizgiler falan var mı gibi şeyler. Bu konuda nasıl bir yerleşim yapmaları lazım? Yani kameraları nasıl koyacaklar da insanları net görecekler, aynı zamanda kameraların güvenliği sağlanacak?
Bu aslında bize en çok sorulan soru. Genelde insanlar ben her tarafı göreyim, işte bir tane kamerayla bütün odayı gözetleyeyim. Dolayısıyla maliyet daha düşük olsun amacındalar, hedefindeler. Ancak biz bu tip soruyla gelen müşterilerimize bir kamerayla tespit edin, ikinci kamerayla da teşhis edin yöntemini öneriyoruz. Şöyle ki mesela 3.6 mm veya 2.8 mm geniş açılı bir kamera ile bir oda üzerinden gidersek bütün odayı detaylı şekilde olmasa da bütün odayı görecek şekilde alan taraması yapabilirsiniz. Bununla bir hırsızlık olayı olduğunda işte mavi ceket giymiş, işte kahverengi pantolon giymiş, esmer birisi bu hırsızlığı yaptı diye bununla tespit edebilirsiniz. Öncelikle bu kameradan bunu tespit eder ve odadaki diğer herkesi beraat ettirirsiniz diyelim. Diğer bir kamerayla da bu hırsızın girebileceği noktalar, atıyorum pencere, kapı veya işte koridor var ise artık orada yaşayan insanların bilebileceği şeyler bunlar. Oraya daha dar açılı ama tabiri caizse zoomlayarak, yani anlık bile olsa sonuçta yarım saniyelik bir görüntü bile yakalasanız O kişinin yüzünü tanıyabileceğiniz.
Yani daha dar açılı ama daha net gören bir kamera.
Daha net gören bir kamerayla da teşhis etmek önemli. Böylece iki kamerayla birincisiyle işte kişinin ne giydiğini, nasıl, neye benzediğini vesaire tespit edip diğeriyle de tam yüzünü, eşkalini teşhis etmek çok önemli. Bu yöntemi uygularlarsa kesinlikle sonuca ulaşırlar.
Yani kritik noktaların en az iki kamerayla denetlenmesi. Aynen, birisi öyle. Yüz tanıma, bir tanesi de geneli görme açısından nereden girdi en azından, nereye doğru gitti gibileri teşhis etmek için önemli bir konu. Şimdi karanlık noktalar da var ve gece görüş özelliğinden bahsediyoruz kameraların. Bu gece görüş de nasıl çalışıyor, nasıl etkili? Belki buna da değinmek lazım. Hani bu yüz tanıma dediğimiz iş, yüzü teşhis edecek kamerada gece görüş özelliğiyle zifiri karanlıkta da olsa görebiliyor mu şahsın yüzünü?
Görebiliyor. Burada tabii LED çok önemli. Özellikle senin dediğin gibi zifiri karanlık bir ortamda biraz daha kuvvetli LED'li kameralar kullanmak lazım. Ama herhangi bir yerden ışık geliyorsa veya ortamda başka bir kamera varsa onu da LED'inden faydalanabiliyorsa mesela. Daha düşük LED'li, daha düşük güçlü LED'li kameralarla da iş görülebilir.
Yani burada kız ötesi ışık yayan LED'lerden bahsediyoruz.
Tabii,
bunlar zaten
ır-LED'dir.
Görünmüyor.
Görünmüyor. Yani ortamda herhangi bir ışık göremezsiniz içeriye girdiğinizde. Ama görüntüde ır LED olduğu için daha doğrusu gelen yansımayı kaydeder burada. Bazı insanlar şey diyor, işte bunda 72 tane LED var ama ortalığı aydınlatmıyor. Aydınlatmıyor, doğrudur. Çünkü bunlar ır LED. Kayıtta ortamı aydınlatıyor, yansıyan ışığı yakalıyor.
Yani gece görüş gerçekten bildiğimiz gece görüş gibi çalışıyor.
Evet,
sadece onu kamera görebiliyor yani net bir şekilde. Evet. Bu önemli bir konu.
Tabii siz göremezsiniz.
Şimdi hani güvenlik dedik, bütün kayıtlar sonuçta bu cihaza tutuluyor.
Evet.
Hırsız içeri girdi, biraz da akıllı teknolojiyle takip eden biri. Kameranın kablosunu takip etti, bunu cihaza sırtlayıp gitti. Sabit disk içindeydi, kayıtlar da içindeydi. Zaten bütün deliller gitti. Hani o durumlarda yapılabilecek bir şey var mı?
Var tabii ki. Şu anda bizim sattığımız bütün cihazlarda FTP kayıt diye bir özellik var. Bunu herhangi bir yerde, işte evinizde de olabilir veya işte bir server kiralayabilirsiniz daha büyük çaplı bir işletmeniz varsa. Oraya uzaktan internet üstünden kayıt yapmak mümkün. Bunu programlayabiliyorsunuz. Yani atıyorum siz 6'da çıkış yapıyorsanız 6'dan sonra upload et veya online update şeklinde ayarlar yapılabiliyor.
Yani uzaktaki bir sunucuya yüklüyor tüm görüntüyü.
Aynen öyle. Yani hırsız bunu alıp gitse de değişen hiçbir şey olmuyor. Kayıtlar elinizde.
Şimdi kayıtlardan bahsediyorken biraz değinmek lazım. Son bazı olaylarda da gündeme geldi. Mesela cihazın içindeki bilgilerin silinmesi ya da kayıt cihazının bir şekilde zarar görmesi sonucunda bu kayıtlara ulaşabiliyor musunuz? Hani böyle bir hizmet veriyor mu? En azından Balend olarak düşündüğümüzde.
Ya açıkçası bu iki şarta bağlı. Eğer hard disk gerçekten fiziki olarak bir hasar görmüş ise ulaşmak mümkün değil. Bunu daha profesyonel yapan işte data kurtarma hizmeti
veren yerler var. Sadece data kurtarma üstüne odaklanan insanlar var,
evet,
mesela.
Yani onların yapması mümkün, muhtemel. Üstüne kayıt yapılmış dahi olsa bulabildiklerini, çıkarabildiklerini biliyorum ama fiziksel hasar görmüşse pek mümkün olacağını düşünmüyorum.
Yani açıkçası medya eğer zarar gördüyse içindeki o manyetik alan, aynen, herhalde kolay kolay kurtarılamıyor diye düşünebiliriz bunu. Şimdi ne dedik? Sensörlerden bahsettik. Sensörde dolandırıcılığa dikkat edilmesi gerektiğini ama bunun da çok kolay olmadığından bahsettik herhalde. Bu tarafta yani birazcık satıcı firmanın insafına kalıyorlar ya da işi çok bilmesine kalıyorlar. Çünkü satıcı da tam olarak ne sattığını bilmeyebilir. Çok doğru, özel donanımlardan bahsediyoruz.
Onu biraz çek etmelerinde fayda var. Yani evet, ürüne hakim mi onu bir kontrol etmelerinde fayda var.
Kayıt cihazı alacaklarsa sadece kaç kamera bağlandığına değil,
İşlemcisine çok
dikkat edecekler.
Yani bu bilgisayar gibi düşünmeleri lazım. Sonuçta Celeron tabanlı bir atıyorum notebook'la PC ile en yüksek ayarlarda oyun oynanamayacaksa bunda da aynı mantığı gütmeleri lazım. Sadece bana 4 kanal kayıt cihazı, 8 kanal kayıt cihazı en ucuzunu ver dememeleri lazım. Biraz izlemeleri lazım.
Evet, onun haricinde cihazı nasıl kuracaklarını anlattık onlara. Hani bir kablo çekilebiliyor. Gerçi şimdi kurulum aşamasında belki insanlar şey düşünebilir. Acaba ben tek başıma kurabilir miyim diye. Burada bir profesyonelden yardım almaları herhalde daha sağlıklı.
Aslında kurabilirler. Çok zor bir şey değil. Yani biraz işte elektronik, elektrik merakı varsa.
Hangi kabloyu nereye
bağlı? Kablo sıyırmayı biliyorsa. Bizim web sitemizde bununla alakalı videolar da var. Seyredebilirler. İşte kablo nasıl hazırlanır, BNC nasıl takılır, elektrik nasıl verilir vesaire. Yapabilirler. Çok zor bir şey değil. Ama yine de o videoları seyretmeden yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü ters bağlanması durumunda cihazlar zarar görebilir.
Tabii cihazlara zarar verebiliyorlar.
Ya kendilerine zarar verebilirler tabii.
Şimdi şeyden bahsediyoruz. Diyoruz ki yok uzak sunucuya bağlayacak, yok dışarıdan bağlanabilir, işte cepten falan kontrol edebilir gibilerinden. Bundan aslında bize her ne kadar kolay gelse de işin sonunda modem portunun açılmasından tutun da uygulamanın işte tablete, cep telefonu yüklenmesine kadar dışarıda karmaşık geliyor. Yani insanlara çok karmaşık gelen bir sürü işlem yumağı var. Bunlar da yardımcı oluyor musunuz?
Tabii ki oluyoruz. Yani bizim 0216 470 5151 numaralı teknik servis numaramızdan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Modemde port açılması, işte senin dediğin gibi cep telefonuna gerekli yazılımın yüklenmesi, bağlanılması vesaire. Gerekirse çeşitli yazılımlarla karşı tarafa bağlanıp biz hallediyoruz. Bu konuda destek veriyoruz.
Bu güzel olmuş çünkü ben kendim için bile baktığımda olay çok kolay değil. Oturup uğraşmak gereken
evet,
konular.
Port açma kısmında genelde insanlar biraz zorlanıyor.
Baya baya zorlanıyorlar. Modemlerdeki belki de en büyük sorun bu ev kullanıcısı için. Şimdi güvenlik kameralarında iki tane yer var aslında. Bir tanesi güvenliğimizi sağlamak, ismi üstünde. Yani ne dedik? İşte hem evimizi hem ofisimizi kötü niyetli kişilere karşı koruma altına alıyoruz. Görüyoruz bunları. Ama burada şöyle bir önemli olay var. Tamam, adam içeri girdi. Alacağını aldı gitti. Kayıt elimde var ama bu cihazlar bana haber verebiliyor mu birisi girdiğinde?
Verebiliyor. Eğer ayarlarını yaparsanız hareket algılama mesela şöyle yapabilirsiniz. Kaydı hareket algıladığında yap. Veya işte kaydı saat 6 ile 12 arasında yap. Ben burada değilken yap. Veya bir numaralı kameradan hareket algıladığında bana e-mail at. Bunlar yapılabiliyor. Dolayısıyla hani düşük kapasiteli bir hard diskiniz varsa böylece tasarruf da edebilirsiniz yerden. Artı sizi bilgilendirme anlamında da yapabiliyor tabii ki.
Yani eve alarm sistemi kurmadan ya da dükkana ekstra bir alarm sistemine gerek kalmadan da kameralar vasıtasıyla aslında bir şekilde alarm sistemi de oluyoruz. E-posta falan geldiği için cep telefonuna herhalde
tabii ki.
Daha hızlı bir şekilde müdahale etmek
tabii
de kolay
hale bağlanıp zaten cep telefonu üstünden cihaza bağlanıp içeride ne olup bittiğini online olarak görebiliyorsunuz. O anda ne yaşandığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla müdahale etme şansınız var. Artı bu cihazlar bir alarm sistemiyle de entegre edilebiliyor. Örneğin bir numaralı kamerada hareket algıladığında bana e-mail at, artı alarmı çalıştır.
Oo,
komutu
güzel.
Verebiliyorsunuz.
Özellikle. Böylece dışarıdakileri duyuruyor. Yani
tabii tabii.
Polis molis geçiyor falan duyarsınız.
Alarm sisteminiz bir merkeze bağlıysa oraya haber veriyor.
Evet, şu an öyle sistemler var. Aylık kira ödüyoruz. Evimizi tabii. Sürekli gözetim altında tutuyorlar.
O sistemlerle entegre edilebiliyor.
Bu da güzel olmuş. Şimdi dedik güvenlik, tamam güvenliğimizi sağladık, alarm da çaldı. Ama bir de bu kameraları biz gözetim içinde kullanabiliyoruz. Kimi gözetliyoruz? Evde çocuğunu bırakanlar aynen. Çocuğunu gözetliyor. Ya da yaşlı hasta bir insan varsa durumunu gözetlemek için de kullanılabiliyor. Çünkü her zaman sevdiklerimizin başında olamayız. Bu bir gerçek. Burada da herhalde farklı çözümler devreye giriyor. Yani bu güvenlik kamerası çözümü orada birazcık herhalde gelişmiş kalıyor. Ya da tam olarak ihtiyaçlara cevap vermiyor.
Aslında şöyle yani bu bebek izleme, bakıcı izleme noktasında Türkiye'de gerçekten ciddi bir potansiyel var. Ve bu işi en iyi yapan firmalardan birisi de bizim müşterimiz. Onların cihazlarını biz tedarik ediyoruz. Ama tabii işte 4 kameralı minimum bir sistem kurmak, işte onların evin içerisinde kablolatmak, kesinlikle kablosuz çözüm önermiyoruz. Çünkü yan komşunuzun mikrodalga fırını çalıştığında dahi sistemde sıkıntılar olabiliyor.
Ve güvenlik söz konusu olunca bu kötü bir şey.
Çok önemli bir şey. Dolayısıyla kesinlikle kablo sistem almalarını tavsiye ediyorum. Ama bazı insanlar işte evinde deldirmek istemiyor, kablo geçirtmek istemiyor veya maliyet biraz yüksek geliyor. Onlar için de böyle uygun fiyatlı küçük kompakt bir cihaz getirdik diyelim.
Şimdi bu cihaz birazcık garip duruyor. Hani böyle bir robotmuş gibi, yürüyecekmiş gibi duruyor ama değil aslında.
Bunun ismi E-Robot. Aslında çok basit anlamda bir IP kamera. Şöyle alayım göstermek için. IP kameranın gece görüşlü bir IP kamera. Önüne bir tane 3.5 inç LCD ekran konulmuş. Altına da bir numarik tuş takımı konulmuş. Kutunun içerisinden bir tane sim kart çıkıyor ama bu bildiğimiz telefon hizmeti veren sim kartlardan değil. Üzerindeki numarayı bu cihaza tanıtmış oluyorsunuz bunu taktığınızda. Ve bu cihaz bu numarayı alıyor.
Yani bu numara aslında bu cihazın tanımlama kısmını hallediyor.
Aynen öyle. Kesinlikle bir 3G şebekesi vesaire değil.
Turkcell'e, Vodafone'a veya bir şey ödemiyorsunuz.
Kesinlikle hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bunu wireless'ten veya üzerindeki Ethernet portuna internete bağladığınızda bu cihaz server'a gidip kendini tanıtıyor. Ben buyum diyor.
Biz de böylece hiç port açmadan herhalde.
Hiçbir port açmadan, hiçbir ekstra ayara gerek duymadan belki sadece wireless'ten bağlamak isterseniz wireless'inizin şifresini girmesi icap edecektir. Tek yapmanız gereken ayar bu. Sisteme online oluyor. Nasıl çalışıyor? 3 yöntem var. Birincisi aynı cihazdan sizde de olabilir. Aynı cihazdan sizde varsa sizde de bir numara olacak ve siz de sisteme kayıtlı olacaksınız. Ve birbirinizi buradaki numarayı klavyeden çevirerek arıyorsunuz.
Yani WhatsApp'ın IP kamera versiyonu oluyor.
Aynen öyle.
Yani birbirini gören cihazlar, belli pin numaraları var. O pin numaralarından birbirini arayabiliyoruz.
Aynen öyle. Ben senin numaranı biliyorsam arıyorum. Telefon gibi çalıyor. Yes'e basıp açıyorsun ve görüntülü konuşmaya başlıyoruz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem aynı cihaz. Bu cihaz sende olabilir, bende olmayabilir. Benim akıllı telefonuma bunun programını yüklüyorum. Ve program bana da bir numara veriyor. Dolayısıyla o numaradan ben seni yine arayabiliyorum.
Yine cebi de arayabiliyorum. Ben de bu cihazdan.
Tabii bu cihazdan bağımsız eğer sen de cep telefonunu o yazılımı indirdiysen biz birbirimizi de arayabiliyoruz.
Oo, farklı bir cihaz geliştirmişler.
Telefon üzerinden burayı arayıp yine görüntülü görüşme yapabiliyorsun. Özellikle işte bebek bakıcı izlemek isteyenler veya uzakta yaşlı ailesi olanlar, bilgisayar kullanmayı bilmeyen özellikle yaşlılarda sıkıntı oluyor. Onlarla konuşmak isteyenler için çok ideal. Üçüncü özelliği, bu cihaza bir şifre tanımlıyorsunuz. Cep telefonunuza indirdiğiniz yazılımdan bu cihazı monitör olarak açabiliyorsunuz.
Yani o uzaktan size, görüntülüyorum bu sefer.
Aynen öyle. O zaman size şifre soruyor tabii ki. Yani herkesin bağlanmaması için. Şifreyi girdiğinizde cihazın kontrolü size geçiyor. Ekranınızda ileri geri, yukarı aşağı 360 derece dönüyor kamerası. Ortamı tarayıp sesleriyle beraber dinleme yapabiliyorsunuz.
Çözünürlüğü ne peki? Yani uzaktan eriştim kaç piksel duyuyor?
Çözünürlüğü 1.3 megapiksel. Gayet başarılı.
Ve gece görüşü de var herhalde.
Gece görüşü de var.
Çalışıyor.
Kontrol de yapabiliyorsunuz.
Peki bu kameralarda şey isteniyor. Mesela bebek ağlamaya başladığında beni uyar gibi şeyler. Ortamı dinleme falan yapabiliyor mu şu an?
Yapabiliyor. Yine demin bahsettiğim gibi size e-mail atabiliyor veya sizi arayabiliyor. Artı bir tane ufak kapı otomatiği dahil ettik kutunun içerisine. Bu kapı pencere otomatiğini taktığınızda atıyorum kapı açıldığında size haber verip görüntüyü aktarabiliyor.
Ne oldu? Enteresan.
Bir alarm sistemi olarak da düşünülebilir. Pır dedektörler de entegre edilebiliyor. Ayrıca satın alınarak.
Yani pır dedektör dediğimiz hareket sensörleri.
Aynen öyle. Normal bildiğimiz hareket sensörleri de entegre edilebiliyor.
Böylece tek noktadan kontrol edilen kablosuz bir ev alarm sistemine de sahip.
Aynen öyle. Artı 32 GB'a kadar microSD kart desteği var. MicroSD kartı taktığınızda da bir DVR'ınız olmuş oluyor. Yani çok basit.
Ve hepsi bir arada bir çözüm
olmuş. Hepsi bir arada bir çözüm, evet.
Tek eksiği herhalde dışarı konumlandırılamıyor. Suya toza karşı dayanıklı değil şu an için. Öyle bir sistemi var. Peki böyle bir sistem şimdi genel olarak saydığınızda pahalı bir sistem gibi duruyor. IP kameralar bugün en ucuzu. $80'lardan falan başlıyor bu sağa sola dönebilenler. Bu cihazın maliyeti ne kadar olacak Türkiye'de?
Bu cihaz şu anda yeni geliştirilen bir cihaz. Biz de Ar-Ge aşamasında bizim mühendislerimiz çok katkıda bulundu. Şu anda $200 artı KDV son kullanıcı fiyatıyla satılıyor ama benim tahminim önümüzdeki 6 ay içerisinde biz bunun fiyatını bayağı aşağı çekeceğiz.
Ve gelişmeye devam edecek bir cihaz herhalde. Tabii ihtiyaçlar ki doğrultusunda. Şu anki haliyle bayağı bayağı bir değişik olmuş. Hani hem iletişim, hem güvenlik, hem de görüntüleme bir arada.
Tabii kayıt da yapabiliyor. Alarm sistemi de dahil edebiliyorsunuz. Aslında oldukça basit ve kompakt bir cihaz.
Değişik olmuş gerçekten, enteresan. Bunu da test etmek isteriz açıkçası. Hani
bir tabii ben sample size bırakacağım zaten.
Evet, öyle bir şey de yaparız. Gerçekten değişik bir cihaz olmuş. Güvenlik konusunda takıntılı insanlar için, yani birçok insan var. Doğal olarak şimdi ben de düşünüyorum, çocuk sahibi olduktan sonra çocuğu evde bir başkasıyla bırakıp gitmek.
Tabii ben kullanıyorum evde.
Evet, insan ister istemez hani bir şey istiyor. Ne yapıyorlar evde acaba, bir şey var mı filan gibilerinden. En azından canınız çektikçe açıp çocuğunuzu görürsünüz. Hatta babaannesine dedesine uzaktaysa eğer birer tane hediye edip istedikleri zaman torunlarını aynen görmelerini sağlayabilirsiniz. Enteresan bir cihaz olmuş. Burada bayağı bir konudan konuştuk. En son hani atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. IP çözümler konusunda son söylemek istediğim bir şey var benim de. IP görüntüleme cihazları da hibrit olarak çalışan bazı sistemler gördük biz. Analog kamerayla IP kamerayı aynı anda bağlıyoruz. Hı hı. Verimli mi bunlar? Sonuçta IP kamerayı tek başına bağlanabileceğimiz bir cihaz. Yani onu kalkıp bir noktaya bağlamak herhalde bu HD çözümlerden sonra çok da mantıklı bir iş haline gelmedi.
Bunu yapabilmek mümkün. Hatta buradaki cihazla da yapabilmek mümkün ama şöyle bir handikap oluşuyor. Atıyorum 4 kanal bir cihazı ben buna IP bağlayacağım dediğinizde, bu hibrit bir cihazdır. IP bağlayacağım dediğinizde maalesef bir kanala düşüyor.
Yani sadece bir IP kamera için çalışıyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani çok efektif olmuyor. Senin de dediğin gibi zaten IP kamerayı herhangi bir şeye bağlamak mı soru işareti.
Evet, çünkü IP kameranın aslında kendisi zaten görüntüleme veya içine erişim desteğini sunuyor. Kendisi bir sunucu.
Aynen öyle. Yani çok mantıklı değil.
Evet. Son olarak peki bu güvenlik aşamasında takıntılı insanlara önereceğiniz bir şeyler var mı? Yani bir evi veya ofisi korumanın mantıklı yöntemleri nedir? En uygun halde güvenliği sağlamanın. Birinci yani böyle diyeceğiniz hani alarmı taktırsınlar, güvenlik kamerasını kullanmaları mutlaka gerekiyor mu?
Kesinlikle alarmla kombine edilmesi tavsiye edilir. Ama az önce de bahsettiğim gibi işte hareket algıladığında veya işte bir sensörden yanıt geldiğinde, bu pır dedektör olabilir, başka bir sensör olabilir, bana haber ver seçeneği de çok önemli. Çünkü bazen yanlış alarmlar da olabiliyor. Atıyorum pır dedektörün üstüne, çok ütopik bir örnek ama sinek konuyor. Alarm çalmaya başlıyor. Hemen işte cihaza bağlanıp içeride ne oluyor, ne bitiyor görüp yanlış alarmmış deme şansınız da var. Kimseye ayağa kaldırmadan.
Evet, doğru.
Dolayısıyla ikisini kombine edip kullanmakta fayda var.
Tabii burada ilk temennimiz bu tip sıkıntılara hiç maruz kalmamaları. Çünkü gerçekten kaybedilenler ardından hani güvenlik kayıtları bile olsa insan çok teselli olamayabiliyor.
Bizim de temennimiz o ama bunlar sadece önlem amaçlı.
Evet, önlem amaçlı ve denetim amaçlı. Sonuç olarak siz güvenlik kamerayla kasanızı, hani vitrininizi de sürekli olarak gözetim altında tutup kim ne yapıyor, ne ediyor, neyi nereye koyuyor bunu net bir şekilde görebilirler. Hani güvenlik dediğimiz konu sadece dışarıdan giren değil, içeridekiler için de aslında bir gözetleme tabii, denetim tabii. Gerekebiliyor bazı şirketlerde. Bugün kameralar üstüne konuştuk, güvenlik sistemleri üzerine konuştuk. Sağ olsun, hani Cenk diyeceğim abi, kusura bakma aramızda yaş fark var ama artık abi kardeş gibi olduk. Bilgilerini bizden esirgemedi ve kurduğu şirket sayesinde iki de güvenlik sektörüne girmiş. Benim tanıdığım yok çünkü bu sektörde başka. Güvenlik kameraları üstüne samimi bir sohbet gerçekleştirebildik. Yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.